Ayrım 34.
Sayfa 343. Marx ve Engels onun boşboğazlığına kanaat getirmişlerdi ve başlangıçta Vogt'u sadece bir şarlatan olarak değerlendirmişlerdi. Ancak 1849 yılından itibaren o ve dükkan sahipleri ve küçük fabrika sahiplerinin çıkarlarını savunarak yüreksizlik, dar görüşlülük ve ikiyüzlülük sergileyen ötekiler hakkında karar verdiler. Vogt, Yeni Ren gazetesinin yazılarında hazırlanmakta olan devrimci reformları türlü engeller çıkararak boğan demokratlardan biri olarak teşhir edilmişti. O andan itibaren Karl Vogt, komünistlere karşı kin bağladı ve intikam saatini kollamaya başladı. Bonapart kliğine yakınlığı, onların fikirlerini paylaşması ve imparator kasasından gizlice yapılan ödeme kendisine uzun süredir aradığı fırsatı sundu. Karl Vogt, göbekli, orta yaşlı, toz toparlak bir adamdı. Koyu renk elbiseler ve sarkık gerdanının üzerine yayıldığı kolalı yüksek yakalar tercih ediyordu. Redingotu her zaman özenle ütülenmiş ve tümden düğmelenmiş, potinleri de pırıl pırıldı. Bir biracıyı ya da köylü bir maden ocağı sahibini andırıyordu. Mart devriminin yenilgisinden sonra Vogt, Almanya'dan ayrılarak akrabalarının sürekli ikamet ettiği İsviçre'ye yerleşti ve orada uzmanlık alanı zooloji olmasına karşın teoloji profesörü olarak ders verdi. Üniversiteliler onun kaba materyalist fikirlerinden hoşlanıyorlardı. Gereksiz yere her şeyi karmaşık hale sokup derslerde İsa'nın bir insan olduğuna dair laubali fikirlerini anlatırken Tanrı'ya inandığını da kanıtlamak için çırpınıyordu. Hristiyanlık diyordu Vogt, insan beyni için korkunç bir parazittir. İnsanlığın neredeyse sonsuza dek sıkışıp kalacağı, ortaçağ karanlığını yarattı, aptallığı ve cehaleti doğurdu. İnsanlığın geleceği için boş inançtan daha tehlikeli bir şey olamaz. Sadece kendi haklılığına inanmakla kalmayıp, başkalarının farklı düşünmelerini engelleme gerekliliğini duymaktan daha yıkıcı bir şey yoktur. Bu insan beynini ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakır. Bu tür konuşmalar zoolog Vogt'a bağımsız ve yürekli bir bilim adamı olarak ün kazanma yolu açtı. Herzen ondan dostum diye söz ediyordu. Vogt bir toplantıda düşünce ile beyin arasındaki ilişkinin öd ile karaciğer, sidik ile böbrek arasındaki ilişkiyle aynı olduğunu söyleyince dinleyicileri hayretlere düşürdü. Böylece Vogt, yüzeysel, kaba materyalizmi ile silahlanarak ün ve saygınlık kazandı. Cenevre'den Londra'daki bazı Alman sığınmacılara, bunlar için de Freiligrad da vardı, yazarak Cenevre'deki haftalık bir dergiye yazma önerisinde bulundu ve bu arada kendi programını da açıkladı. Bu programı gören Marx fikrini kısaca ifade etti. Laf salatası. Ancak evine döndüğünde hemen oturdu ve Engels'e bu konuda şunları yazdı. Almanya devrimini Vogt'un en iyi kaynaklardan da bildiği gibi bizim kuşağımızın yaşam süresi içinde düşünmek bile anlamsız. Dolayısıyla Avusturya Bonapart tarafından yok edilir edilmez yurdumuzda kendiliğinden imparator vekili ılımlı liberal ulusalcı gelişim başlayacak ve Vogt'a da belki Prusya'nın saray soytarılığı nasip olacak. Vogt'un programını dikkatle inceleyen ve onun Avrupa'nın çağdaş durumu hakkında denemeler kitabını okuyan Marx'ın, Vogt'un görüşlerinin Bonapartistlerin şiarları ile uyum içinde olduğundan kuşkusu kalmadı. Bunun anlamı ne olabilir diye düşünüyordu Marx. Vogt programını ve Avrupa'nın çağdaş durumu hakkında denemelerini Freiligrat'a ve yanı sıra Marx'ın eski tanıdıklarından olan Badenli sığınmacı Blind'e de gönderdi. Blind kararlı bir cumhuriyetçiydi ama düşünce ufku son derece dardı. Blind kendisine öyle büyük, uhrevi bir rol biçiyordu ki gölgesi tüm dünyayı kaplıyordu. Bu adam onun yapısını mükemmel bir şekilde tahlil eden Engels'in sürekli dalga konusuydu. Vogt'un eserini okuyan Blind kızgınlıktan deliye döndü. Bonapart'ı yücelten program onun ruhundaki badenliği ve cumhuriyetçiyi derinden yaralamıştı. Üstelik Blind bir şekilde Vogt'un Fransa'dan para yardımı aldığını ve dahası yüksek bir ücret karşılığında Güney Almanyalı bir yazarı satın almaya çalıştığını öğrenmişti. Blind tüm bunları dobra dobra Marx'a ardından da Leibniz'e anlattı.
Aradan çok zaman geçmemişti ki yazdığı imzasız bir yazıda Vogt'un Bonapartistlerce satın alındığını açıkladı. Vogt nasılsa kanıt bulamazlar rahatlığıyla iddiaları reddederek açıktan saldırıya geçti. Korkup gerileyen Blint suskunluğa gömüldü. Aralık ayında Vogt'un Marx aleyhine yazdığı broşür piyasaya çıktı. Zooloji profesörü öyle görünüyordu ki kitabını çeşit çeşit pislikle doldurmuş, bunu tüm alçaklığıyla suçsuz insanlara sıvamaya çalışıyordu. Vogt hiçbir iftira ve yalandan sakınmadan olayları tahrif ederek art niyetli hesaplar ve adi emellerle şantaj yoluyla elde ettikleri paraları hesaplarına geçirdikleri iddiasıyla Komünistler Birliği üyelerine adi, kindar yakıştırmalarda bulunuyordu. Bundan 8 yıl önce Prusya polisinin Köln komünist davası sırasında ortaya attığı bu asılsız suçlamayı şimdi Vogt iftiralarla bezeyerek yeniden canlandırmaya çalışıyordu. Bu provokasyon kitabı ancak Şubat ayında Marx'ın eline geçti. Kitap Marx gibi çelikleşmiş bir savaşçıyı bile sarsmayı başardı. Vogt'un kitabında Marx, devrim mücadelesinde yer alan herkesi polise ihbar etmekle tehdit ederek şantaj yoluyla para sağlayan bir çetenin başı olarak gösteriliyordu. Almanya'ya diye yazıyordu Vogt. Eğer belirli bir süre içerisinde gösterilen adrese saptanmış miktarda para götürülmezse, şu ya da bu devrimci eyleme katıldıklarından dolayı ihbar edileceklerine dair bir değil, yüzlerce mektup göndermiştir. Kitaptaki iftiralar bununla sınırlı değildi. Daha bir dizi iftira kusuyordu. Vogt, işi Marx ve yandaşlarını kalpazanlıkla suçlamaya kadar vardırıyordu. Marx, Jenny'nin bu tür iftiralara karşı ne denli duyarlı olduğunu bildiğinden elinden geldiğince Vogt'un broşürünü saklamaya çalıştı. Ama karısı onu bir şekilde buldu ve okudu. Her şeyin bir ölçüsü var, yalanın bile. Ama bu dehşet verici iftiralarda rezilliğin ölçüsü yok dedi Jenny, kendini güçlükle tutarak. Adeta beyninden vurulmuştu. Vogt yazdıklarının apaçık yalan olduğuna bakmaksızın bu tür durumlarda hep yapıldığı gibi olaylara gerçek süsü vermek amacıyla Londra'daki sığınmacıların günlük yaşamı ile ilgili bazı ayrıntılara da yer veriyordu. Büyük bir olasılıkla Vogt, Alman sığınmacıların yaşamından epeyce haberdardı ve bu malzemeyi kullanarak hazırlamıştı zehirli yemeği. Artık hiç kuşku yok, Blint haklıydı. Vogt, Bonaparte kliği için çalışıyor dedi Karl uzun uzun düşündükten sonra. Ancak satılmış bir gözü dönmüş bu şekilde yazabilir. Dürüst mücadelede şiddete yer vardır ama kuduz bir hayvana dönüşmenin yeri yoktur. Sessiz kalamam ve susmak zorunda da değilim. Susmaya hakkım da yok. Tiksinti ve dehşet duyguları Jenny'nin yüreğini sıkıştırıyordu. Gerçeğe dair bir tek sözcük bile yok. Bu ne hayvani bir kin? Sadece hayvani bir kin değil, aynı zamanda hayvani bir vicdan diye ekledi Karl. İntikam alıyor diye devam etti Jenny. Engels'le birlikte Yeni Ren gazetesinde onun Frankfurt Gevize Meclisi'ndeki rezil faaliyetleriyle alay ettiğiniz için sizden intikam alıyor. Ama nasıl, hangi olanaklarla hesaplarını götürüyor? Komünistlerin Köln davasında şiddetle saldıran Prusya polis örgütüydü. Burada ise bir tek kişi söz konusu. Yanılıyorsun, o tek başına değil. Arkasında 2 Şubat çetesi ve Elise kardeşlerinin tamamı duruyor. Almanya'da Burjuva basını Vogt'un kitabını sevinç çığlıklarıyla karşıladı ve National Zeitung'da tüm Marx ailesini derinden yaralayan yazılar çıktı. Jenny bir türlü sakinleşemiyordu. Dobra, temiz yürekli karakteri, alçaklık, satılmışlık ve korkaklığın eseri türlü yalanlara tahammül edemiyordu. Karl ve Jenny günlük yaşamda, mücadelede, sanatta ve her tür davranışta sade, gerçekten en ufak sapmaya karşı bile olağanüstü duyarlıydılar. En basit zaaflar bile, kibir, tumturaklılık, abartılı heyecan, onlara gülünç geliyor, espri konusu oluyordu. Her ikisi de gerçekten önemli olanı eğreti olandan hemen ayırt edebiliyorlardı ve yapmacık heyecana, bunun ötesinde yapmacık her şeye asla katlanamıyorlardı. Bu yüzden Jenny, kocası ve arkadaşlarının düştüğü iftira kapanını bir türlü kabullenemiyordu. Bu ne biçim yalan, ne biçim bir uydurma diye tekrarlayıp duruyordu çaresizlik içinde. İnsan uçsuz bucaksız bir uçurum. Jenny acılar içinde kıvranarak amaçsızca evde dolanıp duruyordu. Vogt türünden insanlara duyduğu kızgınlık ve dehşet artıyordu. Ve o zaman kiralık katillere ve kiralık iftiracılara yer olmayan gelecek günlerin düşünü kuruyordu. Oysa penceresinin hemen ötesindeki, yaşamı daha zorlu ve korkunç kılmak istermişçesine katı bir zift tabakasından farksız ağır bulutlar dağılmak bilmiyordu. Yoksulluk, iftira ve provokasyonla kol kola girmiş, Marx ve yoldaşlarını güçten düşürmek ve mahvetmek için olağanüstü bir gayretle didikliyordu. Marx düşüncesini netleştirdi. Küfürleri muhatap almak her ne kadar kendisinin alışılagelmiş tarzı değilse de Vogt'a bir yanıt vermeliydi. Ona göre basında yazarların aktörlere ve politikacılara saldırmaları yasak olmamalıydı. Ama Vogt tüm komünist harekete kara çalmaktaydı, Marx bunu açıklıkla görüyordu. Ve silahına davrandı. Aynı zamanda karısı ve çocukları önünde yalanları teşhir etmeyi ve üzerine sıçratılan çamuru silmeyi kendisine görev bildi. Arkasında dev bir gücün, Fransız İmparatorluğu, saklandığı bir düşmanı daha yok etmek için Marx'ın ne kadar zaman, yaratıcı güç, enerji harcadığını, sağlığını neden de riske attığını anlatmak güç. Ve yine Köln davası günlerinde olduğu gibi posta harcamalarını ödemekte bile oldukça zorlanan yoksul evden Avrupa'nın çeşitli kentlerine mektuplar ve belgeler uçuştu. Karl Vogt'un adını ettiği sen, Lupus ve diğerlerinin üyesi olduğunuz kükürt çetesi neyin nesi bana anlatır mısın? Bu alçak yakıştırmayı ilk defa duyuyorum. Karl söz konusu edilenlerin 1848 yılında Cenevre'ye yerleşen genç Alman sığınmacıları olduğunu karısına açıkladı. Bu gruptan kimseyi tanımıyor muydun diye sordu endişeyle Jenny. Hiçbirini. Sana bu anlattıklarımı birkaç gün önce City'deki güçlü işletmelerin birinin başında bulunan Borkheim adındaki bir mühendisin gösterdiği nezaket sonucunda öğrendim. Onunla kendisinin bundan 10 yıl önce şu uğursuz dernekle ilişkisi olduğunu öğrenince tanıştım. Bana yazdıklarını bir dinle. Londra 12 Şubat 1860. İyiliksever beyefendi. 9 yıldır aynı ülkede ve bunun büyük bir bölümünde de aynı kentte bulunmuş olmamıza karşın bundan 3 gün öncesine dek birbirimizi şahsen tanımıyorduk. Sizin doğru olarak öngördüğünüz gibi ben sizinle sığınmacı olarak aynı kaderi paylaşmamamızdan ötürü öğrenmek istediklerinizi açıklamaktan kaçınmayacağım. Evet, şu kükürt çetesi meselesine gelelim. 1849 yılında benim de içinde bulunduğum isyancılar Baden'i terk ettikten kısa bir süre sonra bunlar içinden bir grup genç adam Cenevre'ye yerleşti. Kimileri İsviçre yetkilileri tarafından teşvik edilmişti, kimilerinin ise kendi seçimleriydi. Üniversiteli, subay ya da tüccar olan bu insanlar ya daha 1848 yılından önce Almanya'da birbirlerinin ahbabıydı ya da devrim günlerinde tanışmışlardı. Sığınmacıların keyfi pek yerinde değildi. Politik önderler olarak adları geçenler yenilginin suçunu birbirlerine yıkıp duruyorlardı. Askeri önderler izlenen savunma çizgisi konusunda birbirlerini eleştiriyorlardı. İşte bu üzücü koşullarda genç insanlar dar bir çevreyle sınırlı derneklerini kurdular. Biz keyifle kafa çekip durmadan şarkı söylüyorduk. Dar kafalı küçük burjuvalar bize kükürt çetesi adını verdiler. Bazen düşünüyorum da bana sanki bu adı kendimize biz vermişiz gibi geliyor. Ama ne olursa olsun topluluğumuza lakap olarak takılan bu sözcüğün Almanca'da iyi niyetli anlamı kastediliyordu. Benim bildiğim tek kükürt çetesi budur ve Cenevre'de 1849-1850 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Saygılarımla size olan sadakatimi bildiriyorum. Sigismund Ludwig Borkheim. Evet, Vogt'a vereceğim yanıta bu mektubu kesinlikle eklemeyi düşünüyorum. O zaman herkes bizim bu insanlardan ne denli uzak olduğumuzu anlayacaktır, dedi Marx. Biraz rahatlayan Jenny kocasının kararını onayladı. Freiligrath'ın komünistlerden uzaklaşması da Karl için büyük üzüntü kaynağıydı. Şair, kendisini göklere çıkartıp övgüye boğan Kinkel ve diğer burjuva temsilcisi sığınmacılarla yakınlaştı. İki eski dost olan Marx ve Freiligrath arasında derin bir çatlak oluştu. Vogt'un edebi eserini ilk gönderdiği kişiler arasında şair de vardı. Marx, Freiligrath'a mektup yazarak onun yanıtının partinin tarihsel olarak aklanması ve Almanya'nın gelecekteki durumu açısından önemli vurgulayarak iftiracıya karşı verilecek mücadelede yer almasını rica etti. Vogt'un rezilce saldırısı diye yazdı Marx, şairane. Bana her taraftan, Belçika'dan, İsviçre'den, Fransa ve İngiltere'den hiç beklemediğim kadar yandaş kazandırdı. Hatta tamamen farklı eğilimlerden insanlar bile destek verdi. Ancak ortak çıkarlarımız ve davanın kendisi açısından birlikte hareket etmemiz iyi olur. Öbür yandan açıkça itiraf ediyorum ki, sözcüğün gerçek anlamıyla dost olarak sevdiğim az sayıdaki insanlardan birini basit anlaşmazlıklar yüzünden kaybetmeyi göze alamıyorum. Eğer senin karşında herhangi bir şekilde suçluysam, ben istediğin zaman hatamı kabul etmeye hazırım. İnsani olan hiçbir şey bana yabancı değil. İkimiz de anlamalıyız ki, her birimiz kendi payımıza, her tür kişisel çıkarı bir tarafa bırakarak, en temiz duygularla, uzun yıllar boyunca, emeğin ve yoksulluğun en büyüğünü omuzlarında taşıyan sınıfın bayrağını taşıdık. Dar kafalı küçük burjuvaların erişemeyeceği kadar yükseklere çıkardık. İşte bundan dolayıdır ki önünde sonunda sıradan bir anlaşmazlık olduğu ortaya çıkacak saçma sapan şeyler yüzünden yollarımızı ayırırsak ben bunu tarihe karşı işlenmiş yakışıksız bir hata olarak görürüm. Freidegrath'ın yanıtı gecikmedi. Marx ile iyi ilişkilerini koruma isteğini vurguluyor ancak Vogt'a karşı söylenenlere katılmayı kesinlikle reddediyordu. Bu 7 yıl boyunca Komünistler Birliği varlığını sona erdirdiğinden bu yana partiden uzak durdum. Dolayısıyla benim partiyle ilişkilerim uzun süre önce fiilen kopmuştu. Bu konuda biz asla birbirimizi kandırmadık. Bu kendine özgü, sessiz bir anlaşmaydı aramızda. Ben sadece şunu söyleyebilirim ki bu durumdan rahatsızlık duymuyordum. Son yıllardaki çok sayıda dargınlıktan sonra Freiligrath'ın mektubu Marx'ı şaşırtmadı. Karl'ın diğer partili yoldaşlarıyla kıyaslanınca şairin çapsız biri olduğu ortaya çıktı. Freiligrath açıkça huzur arıyordu ve zenginlerin sığ, basit ama varlıklı insanların desteğine gereksinimini belli ediyordu. Karl, Freiligrath'ın şiirlerinden birini anımsadı. Adı Her Şeye Karşındı. Evet, Her Şeye Karşın. Yeni Ren gazetesinin veda mektubunun yazarı bizimle birlikte bir alçağa saldırmayı açıkça reddetmiştir, dedi kendi kendine hüzünle. İnsan gerçek dostlarını felaket anında tanır. Yaşam, Marx'ın çevresindeki insanların karakter özelliklerini birçok kez bizzat sınamıştı. Mücadeleye yükseliş zamanında katılan Freiligrath, yenilginin sınavından geçememişti. Marx, Freiligrath'a bir kez daha yazdı. Şaire sabırla açıkladı ki parti kavramının içeriği uzun süre önce varlığını sona erdiren gazete bürosuna ya da Komünistler Birliği'ne daraltılamazdı. Parti derken ben onu yüce, tarihsel anlamıyla algılıyorum. Marx, Vogt'u iftirasının sorumluluğunu almaya zorladı ve işe onun broşürünü çürütmekle başlamaya karar verdi. Marx'ın Vogt'a karşı mücadelesi Fransa'nın sınırlarını aşıp diğer ülkelere sıçrayan ve bir hastalık gibi küçük burjuva demokratlarına bulaşan Bonapartist ideolojiye karşı açılan çok yönlü, sürekli savaşın bir aşamasıydı. Öte yandan Vogt'un saldırısını önemi ve politik anlamı bakımından değerlendirdi. Asıl konu şu ki imparatorluk alçaklarının çetesi ve nihayetinde liberal çete bizi Almanların gözünden düşürebilmek için tüm gücünü kullanıyor. Her ihtimale karşı uluslararası ilişkiler o denli karmaşık ki Alman küçük burjuvazisinin yani seyircilerin kulaklarını kapamak ve onlara ulaşmamızı engellemek bayağı demokrasi ve liberalizm için olağanüstü önemli. Vogt olayına herhangi bir Taylor'ınki olayıymış gibi yaklaşmamalı. O Almanya'da bilgin olarak tanınıyor. Bir imparator naibi idi, Bonaparte tarafından destekleniyor. Karl iftiracı Vogt'u yerin dibine batıran bir yanıt yazmaya girişti ve nesnel yasaları keşfeden bir bilim adamı olmaktan çıkarak yaman bir savaşçıya, karşı konulmaz bir polemikçiye dönüştü. Mizah yıkıcı bir güce sahiptir ve Karl da şimdi bu silahı kuşanmıştı. Mizah kitaplarının bir diğer özelliği de kendilerini sonuna dek okutmalarıdır. Karl da broşürünü eğlenceli kılmayı başardı. Geniş edebiyat bilgisinden yararlanarak düşmanı için fazla zorlanmadan bir prototip buldu. Kendini beğenmiş, yüzsüz, övüngen, şişman zooloji profesörü Shakespeare'in kahramanı Sir John Falstaff'a. Sir John Falstaff, Shakespeare'in Kral 4. Henry ve Windsor'un Şen Kadınları adlı eserlerinde geçen komik, palavracı kahraman, çevirenin notu. Fazlasıyla benziyordu. Vogt, Marx'ın sözleriyle, yeni zoolojik cisimlenişiyle özdeşleşmekte hiç de gecikmedi. Karl'ın kültürel yaşamına eşlik edenler onun bu haklı mücadelesine de yardım ettiler. Düşman iftiralarından çok çeken Dante, büyük insan sarrafı Shakespeare, şakacı Rabelais, basiretli Calderon, trajik Schiller ve daha birçoğu isabetli sözleri ve tiplemeleriyle Marx'ın yardımına koştular. Ve Marx kendini yaratmanın, savaşmanın ateşine terk etti yeniden. Elde kılıç savaş meydanında dövüşüyordu. Elinde divitiyle, çalışma masasında her zamanki gibi korkusuz, bilgili, canlı, girişken, ateşli, kararlıydı. Günler, haftalar geçiyordu. Marx hala zamanının büyük bir bölümünü kitapları ve el yazmaları üzerinde çalışarak geçiriyordu. Vogt'un notlarla karalanmış broşürü devamlı elinin altındaydı. Karşı saldırı kitabında yer alması gereken notlar da ayrı ayrı kağıtlara yazılmıştı. Londra'da sığınmacılar çetesi, çetenin başı Marx, şiarları sosyal cumhuriyet, işçi diktatörlüğü, uğraşları birlikler ve komplolar örgütlemek. Karl dinlenmek amacıyla küçük kızını çağırıyordu ve Tusi zıplaya zıplaya koklasını sürükleyerek babasının üzerine atlıyordu ve tüm isteklerinin yerine getirilmesi için diretiyordu. Marx da nazlanmadan boyun eğiyordu. Uzun, uzun süre önce başladığın masalı bitirmek zorundasın. Hans Röckle hakkındakini değil mi diye soruyordu uysalca Karl ve Tusi'yi dizlerine oturtuyordu. Sen hala şu iğrenç Falstaff hakkında mı yazıyorsun diye soruyordu Tusi, masa ve sandalyelerin üzerindeki kağıt ve kitap yığınlarını göstererek. Evet ama sen herhalde Windsor'un şen kadınlarını sevmiyorsun. Yaz gecesinde düş hoşuma gidiyor ama biz kurnasansı yine unuttuk. Zavallının parasal işleri yine çok karışık dedi yapmacık bir iç çekişle Karl. Bir sürü eğlenceli oyuncağın yaşadığı harika dükkanını korkarım ki satmak zorunda kalacak ve onlar da belirsiz bir kadere doğru yol alacaklar. Oyuncakları doyurmak ve giydirmek için artık parası yok. Öyle yap ki Hans borçlarını ödeyebilsin. Hans Röckle sihirbaz değil mi? O her şeyi yapabilir diye yalvarıyordu üzüntülü bir sesle Tusi. Eğer o hapse girerse onun tüm ağaçtan kuklaları, devler ve cüceler, kraliçeler ve krallar, sandalyeler ve sandıklar ne yapsın? Haklısın benim Bodur Alberich'im. Nibelungların şarkısında bir kahramanı. Hans'ın dükkanında bir de köpekler, kediler, aslanlar, güvercinler ve papağanlar var. Onun dükkanındaki hayvanlar da en az Nuh'un gemisindekiler kadar çeşitli. Ve yine de Hans'ın iyi yürekli bir sihirbaz olmasına hiç aldırmadan manav, bakkal ve özellikle de kasap ve fırıncı peşine düşmüşler. Bugün sana Hans Röckle'nin ilginç bir macerasını anlatacağım. Bir miktar borç almak amacıyla şeytana gidişiyle ilgili bir masal. Ve Marx birçok yönden Hoffman'ın korkunç masallarını andıran ilginç öyküyü kızına anlattı. Ama Tusi masala doymak bilmiyor, sürekli yenilerini istiyordu. Kirpi'nin öyküsünü özellikle çok beğeniyordu. Kirpi'nin küçücük bir oğlu doğdu. Yabani bir hindiba kadar yumuşak ve narindi. Annesi de diliyle onun minik bedenini yalıyordu. Kısa sürede kirpi bahçeye gitmeye başladı. Büyük çiçekliklerden çiçekler onu dostça selamlıyor, küçük kirpi de otların arasında sevinçle geziyordu. Derisi hala şakayık çiçeğinin yapraklarından bile daha narindi. Şakayık çiçeği de küçük kirpiye havalı havalı tepeden bakıyordu. Ama günler geçiyordu ve kirpinin derisinde sert kıllar çıkmaya başladı.